Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Yüce Rabbimizin adıyla başlıyoruz. Ona sonsuz hamdü senalar ediyoruz. Sevgili Peygamberimize binlerce salat, güllerce selam gönderiyoruz. Mevlamızın rahmeti ve bereketi, affı ve mağfireti hepinizin üzerine olması niyazıyla yeni bir ruhul beyan sohbetlerine başlıyoruz aziz dinleyenlerim. Bugün sizlere Yusuf suresinin 83 ila 87. ayetlerinin tefsirini aktarmaya çalışacağız. Her zaman olduğu gibi önce bu ayet-i kerimelerin tilavetini aktarmak istiyoruz sizlere. Şimdi söz, sözlerin en güzeli Rabbimiz Teala Hazretlerinin sözleri. Yusuf Suresi 83 ila 87. ayetler.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفا وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله الله إلا القوم الكافرون. صدق الله العظيم.
Değerli dinleyenlerim, okunan ve sizler tarafından dinlenen bu ayet-i kerimeleri Rabbimiz Teala cümlemizden ahseni kabul ile makbul buyursun ve hasıl olan sevabı başta sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Efendimiz olmak üzere bil cümle peygamberan-ı izamın, ehli beytin, ezvacı tahiratın, ashab-ı güzin efendilerimizin, Bedir'de, Uhud'da şehit olan şühedâ-i İslam'ın öncüleriyle birlikte bütün aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin, müfessirlerin, muhaddislerin, fukahâ-i İslam'ın, kibâr-ı evliyanın ve sadât-ı kiram hazeratının ruhlarına, sizlerin ahiret yurduna göçen bütün ölmüşlerinizin ervahına ve bütün mümin ve müminatın ruhlarına hediye ediyoruz. Rabbimiz Teâlâ bizlerden kabul buyursun ve cümlesinin ruhlarına vasıl eylesin. Amin ya Rabbel Alemin. Kıymetli dinleyenlerim, sohbetimize Yusuf Suresinin 83. ayet-i kerimesiyle başlıyoruz. Rabbimiz Teala bu ayette şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Yakup dedi ki, hayır, aksine nefisleriniz size böyle bir işi süsledi. Artık bana düşen güzelce sabretmektir. Umulur ki Allah onların hepsini bana getirir. Çünkü o çok iyi bilendir, hikmet sahibidir. Müfessirimiz İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri tefsire şöyle başlıyor. Oğulları yanına dönüp büyüklerinin kendilerine söylediği şekilde konuşunca babaları Hazreti Yakup dedi ki, hayır, aksine. Bu söz, oğullarının sözünün ihtiva ettiği, Bünyamin'in başına gelenlere sebebiyet verenin kendileri olmadığı, bu duruma sürükleyen, söz ve davranışların kendilerinden sadır olmadığı iddiasını reddetmektedir. Sanki o şöyle demiş oluyor, İş hiç de sizin anlattığınız gibi değil, bilakis nefisleriniz size isteyip de yaptığınız böyle bir işi süsledi, onu size kolaylaştırdı. Sadi der ki, diyor müellifimiz, yalan söylemek kalıcı darbeye benzer. Yarası iyileşir ama onun izi kalır. Yusuf'un kardeşleri yalanla meşhur olduklarından doğru söylediklerinde bile onlara itimat kalmadı. Nitekim Allah Teala, hayır, aksine nefisleriniz size böyle bir işi süsledi buyurmuştur. Müellifimiz Bursevi Hazretleri burada bir beyit aktarıyor bizlere. Diyor ki, bir kimsenin ki adeti doğru söylemek olur. O kimse eğer hata ederse onun hatasından geçerler. Eğer doğru söylememekle namlı olursa, doğru söylese bile kimse onu tasdik eylemez. Ayet-i kerimede, artık bana düşen güzelce sabretmektir ifadesini, sabrı cemil, güzelce sabır, hiçbir konuda yaratılmışlara şikayette bulunmamaktır şeklinde tefsir ediyor müfessirimiz. Ve ayet-i kerime şöyle devam ediyor. Umulur ki Allah onların hepsini, yani hem Yusuf'u hem Bünyamin'i ve hem de Mısır'da kalan öteki kardeşlerini bana getirir. Çünkü Yakub'un oğulları kırlara ilk gittiklerinde 12 kişiydiler. Yusuf kaybolunca 11 kişi kaldılar. Yakup aleyhisselam onları Mısır'a ikinci gönderişinde Yusuf Bünyamin'i orada alıkoydu ve bu yerden ayrılmayacağım diyen büyük kardeşleri de orada kaldığı için geriye 9 kişi olarak döndüler. Yakup aleyhisselamın yanından ayrılanlar böylece 3 kişi olduğundan Yakup aleyhisselam bunlar için çoğul sigası kullanmış ve umulur ki Allah onların hepsini bana getirir demiştir. Çünkü o, yani Allah Teala, benim üzüntülü ve esefli halimi en iyi bilendir, hikmet sahibidir. Bana verdiği bu dertleri de büyük bir hikmete mebni olarak vermiştir. Müellifimiz diyor ki, bilesin ki üç çeşit bela vardır. 1- Kulun cezasının acele olarak verilmesidir. 2- Rabbinin katında sahip olduğu derece herkes tarafından anlaşılsın ve içinde olanlar ortaya çıksın diye mihnete ve sıkıntıya tabi tutulmaktır. 3- Allah katındaki yakınlık ve değeri, yani kerameti daha da artsın diye ihsan edilen keramettir. Cezanın hemen verilmesi şeklindeki bela, Yusuf Aleyhisselam'ın arzu ve isteği yüzünden zindana atılması ve beni efendinin yanında an demesi yüzünden zindanda bir süre daha kalmasında görülür. Mihnet verme şeklindeki belaya gelince, Eyüp Aleyhisselam'ın başına gelenler buna örnektir. Allah Teala buyurur ki, gerçekten biz Eyyub'u sabırlı bulduk. O ne iyi bir kuldu. Daima Allah'a yönelirdi. Saat Suresi 44. ayet. Keramet şeklindeki belaya gelince, buna örnek Yahya bin Zekeriya'nın başına gelenlerdir. Hazreti Yahya Aleyhisselam hiç hata işlememiş, işlemeye de tevessül etmemiş olduğu halde bir koyun gibi boğazlanmış ve başı İsrailoğullarının zorbalarından birine hediye edilmişti. Bütün bu bela çeşitlerinin karşılığında sabredip ızdırabını belli etmeyenlere büyük ecir ve sevaplar verilecektir. Bir kimse virdini yapmak üzere geceleyin kalktı, kendisini soğuk çarptı ve soğuğun şiddetinden dolayı ağladı. O sırada hafif bir uykuya daldı. Uykusunda birisi kendisine, herkesi uyuturken seni kaldırmamızın karşılığı bize böyle ağlamak mı deyince, hemen uyanıp mağfiret diledi. Ebu'l-Kasım Kuşeyri şöyle der, Üstaz Ebu Ali Dekkak'ın hastalığının iyice arttığı ahir ömründe şöyle dediğini işittim. Hüküm vakitlerinde tevhidi korumak, ilahi teyide mazhar olduğunuzu gösteren emarelerdendir, yani işaretlerdendir. Sonra da içinde bulunduğu hali ve böyle durumlarda kendisinin nasıl hareket ettiğini açıklarcasına şöyle dedi. Bu hükümlerin uygulandığı zamanlarda kudret makaslarıyla lime lime doğranmanız, fakat bu sırada ölü gibi sessiz ve sakin durabilmeniz demektir. Kıymetli dinleyenlerim, bu ayetten sonra gelen Yusuf Suresi'nin 84. ayetinde Rabbimiz Teala ve Tekaddes Hazretleri şöyle buyuruyor bizlere. Bismillahirrahmanirrahim. Yakup yüzünü onlardan çevirdi. Ah Yusuf'um, ah diye sızlandı ve üzüntüden gözleri ağardı. Artık yutkunuyor da yutkunuyordu. Müfessirimiz Bursevi Hazretleri diyor ki, Yakup Aleyhisselam'ın oğullarından duyduğu bu sözlerden hoşlanmayarak yüzünü onlardan çevirdi. Kâşifi şöyle der, Yakup Aleyhisselam son derece kederlenip hüzünler evine, Yusuf'un kaybolmasından sonra inşa ettirip bu ismi verdiği eve yöneldi. Ayet-i Kerime'de ah Yusuf'um ah diye sızlandı. Bu ifadede geçen el-esef, hüzün ve hasretin en şiddetli halidir. Bu sözüyle Yakup Aleyhisselam, ey benim tasam, haydi gel, şimdi tam senin zamanın diyerek tasasını çağırmaktadır. Molla Camii der ki, eğer Yusuf gibi birden kaybolursan, Yakup gibi bize de ya esefa demek düşer. Hafız ise şöyle der: benim aziz Yusuf'um gitti ey biraderler, bana acıyın. Onun gamından Kenanlı ihtiyarın halini tuhaf görüyorum. Hadise Yusuf'un iki kardeşinin, yani Bünyamin ve onunla birlikte Mısır'da kalanın başına gelmiştir. Yeni meydana gelen bir şey nefse daha fazla acı verir. Buna rağmen Yakup aleyhisselam Yusuf için esef etmektedir. Bunun sebebi Yusuf'un gidişine duyduğu esefin hala devam ettiğini göstermek ve aradan ne kadar süre geçmiş olursa olsun bunun kendisi açısından hala taptaze ve canlı olduğunu anlatmak, bütün bu musibetlerin temelinde Yusuf'un başına gelenlerin yattığını göstermektir. Ayrıca iki kardeşin halen hayatta olduklarını, hatta nerede yaşadıklarını kesin olarak bildiği ve döneceklerine ümit beslediği halde, Yusuf'a kavuşma konusunda Allah'ın fazl-ı rahmetinden başka bir ümidi olmadığı için Yusuf'un yokluğuna esef etmektedir. Bir hadis-i şerifte şöyle buyrulur: birinin ölümü üzerine söylenen "İnna lillah ve inna ileyhi raciun" yani "şüphesiz biz Allah'a aidiz ve yine ona döneceğiz" ifadesi Muhammed ümmetinden başka hiçbir ümmete verilmemiştir. Görüldüğü üzere Yakup aleyhisselam başına gelen musibetler karşısında böyle dememiş: ey Yusuf üzerindeki tasam, ah Yusuf'um ah demiştir. Ebu Meysere'nin şöyle dediği rivayet edilir: şayet Allah benim cennete girmemi nasip ederse, ebeveynine yaptıklarından dolayı Yusuf aleyhisselama sitem edeceğim. Gam ve kederini teskin etmek için babasına tek satır bir şey yazarak durumunu bildirmemiş. Fakir Bursevi der ki, diyor merhum Bursevi Hazretleri, bu söz meselenin zahirine bakılarak zühul eseri söylenmiş bir sözdür. Çünkü ileride gelecek olan sahih bir hadiste varid olduğu üzere Yusuf aleyhisselam Cebrail vasıtasıyla Allah Teala'dan aldığı emre göre böyle yapmıştır. Yoksa peygamberlerden akrabalık hukukuna riayetsizlik etmeleri nasıl düşünülebilir? Hem de Mısır'la Kenan arası 8 konaklık bir mesafe iken. Ayet-i Kerime şöyle devam ediyor: ve kendisini ağlatan o üzüntüden gözleri ağardı. Müellifimiz diyor ki, zira çok fazla düşünme gözün kara kısmını yok edip beyaza çevirir. Hatta bazen kör bile eder. Nitekim Şuayb aleyhisselamın Allah'a olan sevgisinden dolayı çok ağlaması sonucu kör olduğu, fakat Allah'ın yine ona görme gücünü iade ettiği söylenir. Aynı şekilde Yakup aleyhisselamın gözü de görmez olmuştu. Derhal gözü görür oldu ayetinden anlaşıldığı üzere bu konudaki sahih görüş budur, diyor müellifimiz. Rivayet edilir ki Allah'a göre yeryüzünde Yakup aleyhisselamdan daha değerli bir kimse olmadığı halde Yusuf'tan ayrıldığı günden ona kavuşuncaya kadar Yakup aleyhisselamın göz pınarları hiç kurumamıştır. Yakup aleyhisselamın görme gücü Yusuf aleyhisselamdan ayrılması ve ona son derece iştiyak duyması yüzünden neden gitti diye sorarsan şöyle cevap veririm, diyor müellifimiz: çocuklarına bakarak hüznü artmasın diye ve cemali müşahede sırrından dolayı. Çünkü Hazreti Peygamber'in Cebrail'den, onun da Allah Teala'dan rivayet ettiği kutsi bir hadiste şöyle buyurulmaktadır: Allah Teala, ey Cibril, en değerli iki varlığını, yani gözlerini aldığım kişiye nasıl bir karşılık vereceğimi biliyor musun diye sordu. Cibril Allah Teala'ya şöyle cevap verdi. Seni her türlü noksanlıktan tenzih ederim. Senin bize öğrettiklerinden başka hiçbir bilgimiz yoktur. Bunun üzerine Cenab-ı Hak şöyle buyurdu. Böylelerinin karşılığı benim yurdumda ebediyen kalarak vechime yani yüzüme bakmalarıdır. Bir haberde varid olduğuna göre cennette Rabbin yüzüne ilk bakacak olan amalardır. Büyüklerden birisi der ki, Yakup Aleyhisselam'ın görme kabiliyetinin gitmesiyle ortaya çıkan bu körlük, ona mana aleminde mutlak cemal mazharlarından bir mazhar olan Yusufi cemale bakma özelliği kazandırdı. Çünkü Hak Teala Yusuf Aleyhisselam'a cemal nuru ile tecelli etmiştir. Bu yüzden babası Yusuf'u çok sevmiş, Mısırlılar da perdeler arkasından onun sevgisine müptela olmuşlardır. Müellifimiz diyor ki, bu ayet başa bir bela geldiğinde eseflenip ağlamanın caiz olduğuna delil getirilmiştir. Çünkü bunu yasaklamak Allah'ın kullarını mükellef tuttuğu şeylere girmez. Çünkü böyle sıkıntı durumlarında kendine hakim olan insan az bulunur. Enes radıyallahu anh der ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber oğlu İbrahim'in süt babası olan Ebu Seyf el-Kayn'ın yanına vardık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İbrahim'i kucağına aldı, öpüp kokladı. Sonra yanına bir daha girdik, İbrahim ruhunu teslim ediyordu. Hazreti Peygamber'in gözlerinden yaşlar akmaya başladı. Bunu gören Abdurrahman bin Avf, siz de mi ağlıyorsunuz ey Allah'ın Resulü deyince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ey Avf'ın oğlu, şüphesiz bu bir rahmettir. Sonra gözlerinden bir damla daha yaş aktı ve şöyle buyurdu. Şüphesiz ki göz yaş döker, kalpte hüzünlenir. Ancak sadece Rabbimizin hoşnut olacağı şeyleri söyleriz. Sonra İbrahim'e dönerek, ey İbrahim, senin ayrılığından dolayı pek mahzunuz. Er-Ravza isimli eserde şöyle denilir. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselamın oğlu İbrahim, Medine'de 18 aylık iken vefat etmiştir. Böyle durumlarda caiz olmayan, cahillerin yaptığı gibi bağırıp çağırmak, göğsünü ve yanaklarını tokatlamak, üstünü başını yolmak ve elbiselerini parçalamaktır. Rivayete göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ruhunu teslim etmek üzere olan bir kızının oğlu için de ağlamıştır. Kendisine, ey Allah'ın Resulü, bize ağlamayı yasakladığın halde sen neden ağlıyorsun denilince, ben size ağlamayı yasaklamadım. Sevinç ve üzüntü anında çıkarılan o iki ahmak sesi yasakladım buyurmuştur. El-Mu'rib'de şöyle denilir. Ahmaklık, akıl noksanlığı demektir. Feryat, figan sesiyle eğlenceli anlarda çıkarılan sevinç çığlıklarına ahmak denilmesi, bu sesleri çıkaranların ahmak oldukları içindir. Müfessirimiz burada ama olan bir takım isimlerden bahsediyor. Ve şöyle diyor, peygamberlerden ama olanlar İshak aleyhisselam, Yakup ve Şuayb aleyhisselamdır. Eşraftan ama olanlar ise Abdülmuttalip bin Haşim, Ümeyye bin Abdüşşems, Mut'im bin Adi ve Zühre bin Kilab'dır. İster Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam devrinde olsun, isterse onun vefatından sonra olsun, ama olan sahabiler şunlardır. Bera bin Azib, Cabir bin Abdullah, Hassan bin Sabit, Hakem bin Ebil As, Sa'd bin Ebi Vakkas, Said bin Yerbu, Sahır bin Harp, Ebu Süfyan, Abbas bin Abdülmuttalib, Abdullah bin Erkam, Abdullah bin Ömer, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umeyr, Abdullah bin Ebi Evfa, Utban bin Malik, Utbe bin Mes'ud el-Hüzeli, Osman bin Amir, Ebu Kuhafe, Akil bin Ebi Talib, Müezzin Amr bin Ümmü Mektum ve Katade bin Numan radıyallahu anhum ecmain. Ve ayet şöyle bitiyor. Artık o yutkunuyor da yutkunuyordu. Yani oğullarına karşı öfke doluydu ama bunu içinde tutuyordu. Kıymetli dinleyenlerim, dilerseniz burada sohbetimize bir ara verelim. Geri kalan kısmı programımızın ikinci bölümünde sizlerle birlikte tekrar incelemeye, işlemeye devam edelim. Şimdi İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin eserlerinden birini sizlere arz ediyoruz efendim.
Hakka düştü yönüm benim, giderim elveda size. Hakka düştü yönüm benim, giderim elveda size. Terk eyledim canı tenim, giderim elveda size. Terk eyledim canı tenim, giderim elveda size. Terk ettiler ehlullahı, görnittiler şol kevneyni, terk ettiler. Ahir hazrete yettiler, giderim elveda size. Ahir hazrete yettiler, giderim elveda size. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, Muhammed Resulullah. La misalimiş, giderim elveda size. Maksud olan misalimiş, giderim elveda size. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la sağ esen olun. resmu kavmim, bunda kalın giderim elveda size. Hısmu kavmim, bunda kalın giderim elveda size. La ilahe illallah.
Aziz ve değerli Erkam Radyo dinleyenleri, Ruhul Beyan Sohbetleri programımızın ikinci bölümünde sizlerle yeniden beraberiz. Yusuf Suresinin 85. ayeti kerimesiyle sohbetimize devam ediyoruz. Bu ayette Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor bizlere. Bismillahirrahmanirrahim. Oğulları dediler ki, Allah'a andolsun ki, sen hala Yusuf'u anıyorsun. Sonunda ya hasta olacaksın ya da büsbütün helak olacaksın. Müellifimiz şu sözlerle başlıyor tefsirine. Oğulları Allah'a andolsun ki sen hala kendisi için ağlayıp sızlayarak Yusuf'u anıyorsun. Sonunda ya hasta olacaksın. Yani ölümle yüz yüze gelen bir hastaya döneceksin. Ya da büsbütün helak olacaksın, yani öleceksin dediler. Ve ardından ayeti kerime 86. ayet bizlere Rabbimiz Teala'nın şu sözlerini bildiriyor. Bismillahirrahmanirrahim. Yakup dedi ki, ben üzüntü ve kederimi sadece Allah'a arz ediyorum ve ben, sizin bilemeyeceğiniz şeyleri Allah tarafından vahiy ile biliyorum. Müellifimiz diyor ki, Yakup aleyhisselam, ben üzüntü ve kederimi Allah'ın cenabına sığınarak, bunları uzaklaştırmak hususunda, onun kapısında yalvarıp yakararak, sadece Allah'a arz ediyorum. Ayette geçen elbethu kelimesi, sahibinin sabredemeyip başkalarına yaydığı üzüntülerin en zor olanıdır. Sanki oğulları onu teselli etmek ve şikayetine çare bulmak için ona söyleyeceklerini söylediler. Yakup aleyhisselam da onlara şöyle demiş oluyor. İçimdeki acıları size veya başkalarına şikayet etmiyorum ki beni teselli etmeye kalkasınız. Müellifimiz diyor ki, hüzün tasadan daha geneldir. Hususi olan kelimeye, yani elbeth kelimesine atfedildiği zaman, onun dışında kalan fertler kastedilmiş olur. Buna göre mana şöyle olmaktadır. Büyüğünü de, küçüğünü de, bütün hüznümü ancak Allah'a arz ederim. Şayet Yakup aleyhisselam, artık bana düşen güzelce sabretmektir dedikten sonra, ah Yusuf'um ah diyor, sonra da ben üzüntü ve kederimi sadece Allah'a arz ederim diyor. Bu durumda sabır nasıl şikayetle beraber oluyor diye sorulursa, şöyle cevap verilebilir diyor müellifimiz ve aktarıyor. Bu sözler nefsi, yaratıcısına şikayet etmekten öte bir anlam taşımaz. Bu caizdir. Nitekim Eyyub aleyhisselam da, ya Rabbi, başıma bu dert geldi. Sen merhametlilerin en merhametlisisin şeklinde niyazda bulunarak, halinden şikayet ettiği halde Cenab-ı Hak onun hakkında şöyle buyuruyor. Gerçekten biz Eyyub'u sabırlı bulduk. O ne iyi kuldu. Sa'd suresi 44. ayet. Çünkü o şikayetini yine Allah Teala'ya sunmuş. Onun verdiği dertten yine ona ağlamıştır. Bu ise Allah katında mazurdur Çünkü sabrın hakikati ve gerçek manası nefsi Allah'tan başkalarına şikayette bulunmaktan men ve hapsetmek, ondan başkasına az da olsa meyletmemek, onun kaza ve kaderinden geldiği için bütün eziyet ve belalara göğüs germektir. Çünkü seven sevdiğinden ayrı kalmaya sabredemez. Devamlı olarak halini ve ihtiyacını onun huzuruna arz eder. Aşk lisanı, sızlanma ve şikayet lisanı değil, yalvarıp yakarma ve halinden bahsetme lisanıdır. Nitekim aşık Mevlana şöyle der: "Dinle neyden, bak hikayet etmede, ayrılıklardan hep şikayet etmede." Yani şikayet ediyormuş gibi görünen ariflerin şikayeti, aslında hallerini anlatmak, yalvarıp yakarmak ve sevdiğine muhtaç olduğunu ifade etmekten ibarettir. Enes radıyallahu anh, Hazreti Peygamber'den merfu olarak şu hadisi şerifi rivayet etmiştir. Bir adam Yakup aleyhisselama gözlerini kör edip belini büken şey nedir diye sordu. Yakup aleyhisselam şöyle cevap verdi: "Gözlerimi kör eden Yusuf'a ağlamamdır. Belimi büken ise kardeşi Bünyamin'e üzülmemdir." Bu söz üzerine Cebrail aleyhisselam gelip, "Allah'tan başkasına şikayette mi bulunuyorsun?" dedi. Yakup aleyhisselam, "Ben üzüntü ve tasamı yalnızca Allah'a arz ediyorum" diye cevap verdi. Cebrail aleyhisselam, "Allah söylediklerini senden daha iyi bilmektedir" diyerek gitti. Yakup aleyhisselam da evine girdi. "Ya Rab, şu yaşlı ihtiyara merhamet et. Gözlerim kör oldu, belim büküldü. Bari koklama duyumu artır da o ikisinin kokusunu bir kez olsun hissedeyim. Ondan sonra bana ne istersen yap" diye dua ve niyazda bulundu. Ardından Cebrail aleyhisselam tekrar geldi ve "Ey Yakup, Rabbin sana selam edip şöyle diyor: müjdeler olsun. Onlar ölmüş bile olsalardı, gözün gönlün aydınlansın diye senin için ikisini de diriltirdim." Yine Rabbin şöyle diyor: "Gözlerinin niçin kör olduğunu, belinin niçin büküldüğünü, Yusuf'un kardeşlerinin ona yaptıklarını, niçin yaptıklarını biliyor musun?" Yakup aleyhisselam, "Hayır" diye cevap verince şöyle buyuruldu: "Yanına karnı aç ve oruçlu bir miskin gelmişti. Sen ve ailende bir koyun kesmiş, karnınızı doyurmuş, fakat ona bir şey vermemiştiniz. Oysa ben yarattıklarımın arasında yetimler ve miskinler kadar hiç kimseyi sevmedim. Öyleyse bir yemek hazırlat da miskinleri davet et." Enes radıyallahu anh diyor ki, Hazreti Peygamber anlatmaya devamla şöyle buyurdu: "Bundan sonra Yakub'un görevlendirdiği münadi her akşam, oruçlu olanlar Yakub'un yemeğine buyursun. Her sabah da oruçlu olmayanlar Yakub'un sofrasında karnını doyursun" diye nida etmeye başladı. Bu hadis Et-Tergib ve Terhib adlı eserde zikredilmiştir diyor müellifimiz. Sadi şöyle der: "Gönlünün perişan olmasını istemezsen, gönlü perişan olanları hatırdan çıkarma. İki dünyada iyilik gören kimse, Allah'ın kullarına iyilik ulaştırandır." Ve ayet şöyle bitiyor: "Ve ben sizin bilemeyeceğiniz şeyleri Allah tarafından, yani onun lütuf ve rahmetinden gelen vahiy ile biliyorum. Dolayısıyla da bana merhamet edip lütufkar davranacağını ümit ediyor, bu ümidimi de boşa çıkarmayacağını umuyorum" dedi. Bu ifadenin manası da şöyle olabilir diyor müellifimiz: Allah'tan bir nevi ilham sayesinde Yusuf'un hayatta olduğu hakkında sizin bilmediğiniz şeyleri ben biliyorum. Rivayet edilir ki Yakup aleyhisselam ölüm meleğini rüyasında gördü ve Yusuf'u sordu. Melek onun hayatta olduğunu söyledi. Bir görüşe göre de Yakup aleyhisselam Yusuf'un rüyasından kardeşleri ve ebeveyni kendisine saygı maksadıyla secdeye kapanmadıkça onun ölmeyeceğini anlamıştır. Rivayete göre Yusuf aleyhisselam Cebrail aleyhisselama "Ey ruhul emin, Yakup hakkında bilgin var mı?" diye sordu. Cebrail aleyhisselam şöyle cevap verdi. "Evet var. Allah ona güzel bir sabır ihsan eyledi. Onu senin için üzülmeye müptela kıldı. Fakat bunu kimseye belli etmiyor." Yusuf aleyhisselam, "Peki benim için ne kadar üzülüyor?" diye sorunca da şöyle dedi. "Çocuğunu kaybeden 70 ananın üzüntülerinin toplamı kadar üzülüyor." Yusuf aleyhisselam, "Peki ne kadar ecir kazanıyor?" diye sorunca Cebrail aleyhisselam, 100 şehidin sevabı. Çünkü Allah hakkında bir an bile suizanda bulunmadı." Süddi şöyle der. Çocukları gelip de kendisine melikin davranışlarını anlatınca gönlü ferah buldu. Bu herhalde Yusuf'tur diye bir ümide kapıldı. Değerli dinleyenlerim, geldik sohbetimizin son ayeti kerimesine. Yusuf suresinin 87. ayetinde Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Yakup dedi ki, "Ey oğullarım, gidin de Yusuf'u ve kardeşini iyice araştırın. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü kafirler topluluğundan başkası Allah'ın rahmetinden ümit kesmez." Müellifimiz diyor ki, "Ey oğullarım, Mısır'a gidin de Yusuf'u ve kardeşini araştırın. Bu söz, duyularınız yardımıyla onlarla ilgili bilgi toplayın manasındadır. Çünkü tahassüs, bir şeyi duyular yardımıyla aramak demektir." Tehzibul Masadir adlı eserde şöyle denilir. Tahassüs de tecessüs gibi bilgi araştırmak manasındadır. İhya adlı eserde şöyle geçer. Tecessüs, bir takım haberler elde etmeye çalışmak, tahassüs ise gözetlemek, kontrol etmek manasındadır. İnsanul Uyun adlı eserde ise şöyle denilir. Tahassüs, kişinin kendisiyle ilgili haberleri araştırması, tecessüs ise başkalarıyla ilgili haberleri araştırması demektir. Bu kelimelerin her ikisi de Kur'an'da geçmektedir. Yusuf'un kardeşinden maksat Bünyamin'dir diyor müellifimiz. Çünkü Yakup aleyhisselam, "Ben bu yerden asla ayrılmayacağım" diyerek Mısır'da kalan üçüncü kardeşi zikretmiyor. Çünkü onun gaipliği ihtiyaridir. Dolayısıyla izalesi pek zor değildir. Şehzade şöyle der, "Eğer Yakup onlardan yüz çevirmiş olmasına rağmen nasıl hala böylesine yumuşak sözlerle hitap edebiliyor?" diye sorarsan, bunun cevabı şöyledir. Buradaki yüz çevirmekten maksat, onlara veya başka birine şikayet etmekten yüz çevirip sadece Allah'a şikayette bulunmaktır. Böyle bir yüz çevirme, başka bir hususta oğulları ile konuşmasına, onlara yumuşak davranmasına mani olmamaktadır. Oğulları Yakup aleyhisselama şöyle dediler. "Bünyamin ile ilgili olarak elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışırız. Ama Yusuf öldü. Biz ölüleri aramayız. Onu kurt yiyeli çok zaman oldu." Oğullarının bu cevabı üzerine Yakup aleyhisselam şöyle dedi. "Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah'ın size bir kolaylık sağlayıp ferahlık vereceğinden ümidi kesmeyin." Asmai'den nakledildiğine göre ayette geçen er-ravh yani rahmet kelimesi, insanın karşılaştığı ve sayesinde sükunete erdiği güzel rüzgardır. Ravh harflerinden oluşan kelimeler bir hareket ve sarsılma manası ifade eder. Bu bakımdan insanın zevk duyup varlığı sebebiyle hissettiği her şey ravh'tır. El-Kevâşî adlı eserde denilir ki, ravhin manası gönlün duyduğu tasadan kurtulup rahata ermesidir. O zaman bu cümlenin manası şöyle olmuş olur. Allah'tan size gelecek o gönül huzurundan ümit kesmeyin. Ravh kelimesi ruh şeklinde de okunmuştur. Bu takdirde mana Allah'ın kullara hayat bahşeden rahmetinden ümit kesmeyin olur. Çünkü Allah'ı ve sıfatlarını tanımadıkları için kafirler topluluğundan başkası Allah'ın rahmetinden ümit kesmez. Arif ise elbette zorluğun yanında bir kolaylık vardır ayetini göz önünde bulundurur. Hiçbir durumda yani hem rahat hem de darlık hallerinde Allah'tan ümit kesmez. Allah'ın yaptığı hayret vericidir, çıkış yolu açması da yakındır. Bir hadiste şöyle buyrulur. Allah'tan ümit kesmeyen günahkar, ümit kesen abidden Allah'a daha yakındır. Rivayete göre adamın biri vefat etti. Allah Teala Musa aleyhisselama, "Benim dostlarımdan biri vefat etti, git ve onu yıka" diye vahyetti. Musa aleyhisselam oraya gittiğinde, mezkur adamın insanlar tarafından fasık olduğu için bir mezbeleye atılmış olduğunu görerek, "Ya Rabbi, insanların bunun hakkında söylediklerini sen elbette duyuyorsun" dedi. Allah Teala şöyle buyurdu. "Ey Musa, bu adam ölürken üç şey ile şefaat talebinde bulundu. Bütün günahkarlar benden bunlar aracılığıyla talepte bulunmuş olsalar, ben hepsini bağışlarım. Bunların birincisi onun şu sözüdür. Ya Rabbi, biliyorsun ki ben her ne kadar şeytanın ve kötü arkadaşın tesiriyle günahlar işledimse de kalben onları kerih görürdüm. İkinci sözü şudur. Her ne kadar ben işlediğim masiyetler yüzünden fasıklarla birlikte bulunuyor idiysem de bana salihlerle oturmak daha sevimli gelirdi. Üçüncü sözü ise şudur. Bana bir salih, bir de günahkar geldiğinde ben salih olanın ihtiyacını gidermeye çalışırdım. Ya Rabbi, şayet beni affedecek olursan, nebi ve velilerin sevinecek, düşmanın şeytan ise üzülecek. Ama bana azap edecek olursan, bunun tam aksi olacak. Hiç şüphesiz, dostlarının sevinmesi sana göre düşmanlarının sevinmesinden daha hayırlıdır. O halde beni affet, beni bağışla. Bunun üzerine Allah Teala şöyle buyurur. Ben de ona acıdım. Çünkü ben başta günahlarını ikrar edenler olmak üzere herkese acır, merhamet ve mağfiret ederim. Şu halde aklı başında olana düşen şey, Rabbinin rahmetinden ümit kesmemektir. Çünkü hem dünyada hem de ahirette sıkıntıları gideren Allah Teala'dır. Ve ayet-i kerime şöyle bitiyor. Kafirler topluluğundan başkası Allah'ın rahmetinden ümit kesmez. Bu ifadede Allah'ı bulmaktan ümit keserek onu aramayı terk etmenin küfür ve inkar özelliği olduğuna işaret vardır deniliyor Et-Tevilatun Necmiye'de. Kıymetli dinleyenlerim, böylece bir Ruhul Beyan sohbetleri programının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Rabbimiz Teala'nın ikramı ve ihsanıyla yeniden buluşuncaya kadar onun rahmeti ve bereketi, affı ve mağfireti hepinizin ve hepimizin üzerine olsun. Amin ya Rabbel Alemin.